Ayrım 4, Amerigo, Stephen Zweig, sayfa 65. Büyük kavga başlıyor. 1512. Az sayıda insanın eşlik ettiği tabut, Sevilla'daki bir kiliseden kent mezarlığına taşınmaktadır. Dikkat çekici, şaşalı bir defin töreni değildir bu. Belli ki ne zengin ne de asil birinin cenazesidir. Kralın bir görevlisi, Casa de Contratatio Piloto Mayoru, ticaret odasının baş kılavuzu, ebedi istirahatgahına götürülmektedir. Adı Despucci ya da Vespucci'dir. Bu yabancı kentteki hiç kimse defnedilen adamın dünyanın dördüncü kıtasına adını verecek kişi olduğunun farkında değildir. Tarihçiler ve tarih yazıcıları bu önemsiz kişinin vefatı hakkında tek kelime bile yazmazlar. Oysa aradan 30 yıl geçmeden tarih kitaplarında Amerigo Vespucci'nin 1534'te Asor adalarında öldüğünü yazacaktır. Amerika kıtasının vaftiz babası kimsenin dikkatini bile çekmeden defnedilir. Tıpkı 1506'da Valladolid'de tabutuna eşlik eden hiçbir kral ya da dük olmadan sessizce son yolculuğuna uğurlanan ve yine çağdaş hiçbir tarih yazıcısının ölümünü dünyaya duracak kadar önemli bulmadığı Adelantado, Kastilya krallarının temsilcilerine verilen at. Yani Yeni Hindistan'ın amirali Christopher Columbus gibi. Valladolid ve Sevilla'da iki suskun mezar. Yaşamları boyunca birbirlerinden kaçınmadan ya da nefret etmeden sık sık karşılaşmış iki adam. Her ikisi de aynı yaratıcı merakın ruhuyla beslenmiş, ilerledikleri yolda birbirlerine dürüstçe ve yürekten yardım etmiş iki adam. Oysa mezarları üzerinde kıyasıya bir kavga başlamıştır. Kendilerinin haberi olmadan birinin şanı diğerininkiyle mücadeleye tutuşmuştur. Yanlışlık, anlayışsızlık, araştırma merakı ve kişisel inat, iki büyük denizci arasında yaşamlarında var olmayan bir rekabeti her defasında yeni baştan alevlendirecektir. Fakat iki adam mezarların üzerinden anlaşılmaz sözlerle uçup giden rüzgarı nasıl duymuyorlarsa, tüm bu kavga gürültüden de haberdar olmayacaktır. Bu grotesk ün kazanma mücadelesinde yenik duruma düşen önce Columb olur. Columb yenilgiye uğramış, aşağılanmış ve yarı yarıya unutulmuş bir adam olarak ölmüştür. Tek bir fikrin, tek bir eylemin peşinde koşan biri olarak hayatının en önemli anını bu fikir gerçekleştiğinde, Santa Maria Gunahani kıyısına vardığında yaşamıştır. Çünkü o güne dek aşılmaz sanılan Atlantik Okyanusu'nu boydan boya kat eden ilk kişi olmuştur. O zamana dek Cenevalı bu büyük denizci dünyanın gözünde bir kaçık, bir hayalci, kafası karışık ve gerçeklikle bağını yitirmiş bir düş kaçkını sayılmış, keşfi yaptığı andan sonra da öyle olduğu bir kez daha kabul görmüştür. Çünkü başta onu harekete geçiren saplantıdan kurtulmasının imkanı yoktur. Dünyanın en varsıl krallığına ayak bastığını, ilk olarak telaffuz edip ulaştığını düşündüğü Hindistan'dan altın, inci ve baharat getirmeyi vaat ettiğinde hala ona inananlar vardır. Devasa bir filo hazırlanır, 15 bin adam Columb'un kendi gözleriyle gördüğünü iddia ettiği Ofir'e, Eldorado'ya. Ofir, eski ahit döneminde altınıyla ünlü yeri belirlenememiş bölge, Tekvin kitabının 10. bölümünde Arabistan'da olduğu söylenmiş, Hazreti Süleyman döneminde ise deniz aşırı bir ülkede olduğuna inanılmıştır. Eldorado, İspanyolca altın kaplı adam. Büyük zenginliklere sahip olduğuna inanılan hayali bölge, adını şölenlerde çıplak bedenini altın tozuyla kapladığına inanılan bir kabile reisinden alır. Gitme onuruna sahip olabilmek için kavgaya tutuşur. Kraliçe ona Hangzhou'daki Kubilay Han'a iletilmek üzere ipeğe sarılı mektuplar teslim eder. Sonra Columb bu büyük seyahatten geri döner, yanında getirdikleri ise açlıktan bir deri bir kemik kalmış, inançlı kraliçenin satın almayı reddettiği birkaç yüz köledir, hepsi bu. Birkaç yüz köle ve Çin'e, Japonya'ya gittiği kuruntusu. Ve bütün bunların doğru olmadığı birer birer ortaya çıktıkça bu kuruntu daha da karmaşık, daha da hayali bir hal alır. Küba'da adamlarını toplar ve yüzer kırbaç ceza alacakları tehdidiyle onları Escribano, katip huzurunda Küba'nın bir ada değil, Çin anakarası olduğunu iddia etmeye zorlar. Savunmasız denizciler bu kaçık karşısında omuz silkip söz konusu belgeyi imzalarlar. İçlerinden biri, Juan de Coza, tehdit altında ettiği yemini umursamadan Küba'yı bir ada olarak haritasına işler. Bu arada Columb, kraliçeye, Ptolemo'nun altınla yüklü yarımadasından onu sadece dar bir kanalın, Malakka yarımadası, ayırdığını ve Panama ile Ganj arasındaki mesafenin Pisa ile Cenova arası kadar olduğunu iddia ettiği mektuplar yazmayı sürdürür. Bu vaatler kraliyet sarayındakileri önceleri eğlendirse de bir süre sonra belli bir hoşnutsuzluğun oluşmasına neden olur. Keşif gezileri pahalıdır. Üstelik kazandırdığı happy topu nedir ki? Vaat edilen altın yerine yarı aç, çelimsiz köleler, baharat yerine ise frengi. Kraliyetin yönetimini ona devrettiği adalar ürkütücü mezbahalarla sefalet dolu ceset tarlalarına dönüşür. Sırf Haiti'de 10 yıl içinde 1 milyon yerli öldürülür. Göçmenler yoksulluk içinde baş kaldırırlar ve her mektup ve bu dünyevi cennetten hayal kırıklığı içinde memleketine dönen her yerleşimci, insanlık dışı zulümle ilgili korkunç havadisler getirir. Kısa sürede İspanya'da anlaşılır ki gönderilen bu hayalperest adamın bildiği tek şey hayal kurmaktır, yönetmek değil. Yeni gönderilen vali Bobadilla'nın gemisinin güvertesinden baktığında ilk gördüğü ucunda vatandaşlarının rüzgarda salındığı dar ağaçlar olur. Üç kardeşi İspanya'ya götürmek için zincire vurmak gerekecek ve özgürlüğü, onuru ve ünvanları pişmanlıkla kendisine geri verildiğinde bile Kolomb'un İspanya'daki saygınlığı çoktan yitip gitmiş olacaktır. Gemisi limana vardığında beklentiyle etrafını saran kimse yoktur artık. Majestelerinin huzuruna çıkmak istediğinde reddedilir ve bu yaşlı adam Amerika'nın kaşifi yolda bir katır kullanabilmek için yalvararak arzu halde bulunmak zorunda kalır. Hala sözler vermekte, en düşsel şeyleri vaat etmeyi sürdürmektedir. Bir sonraki seyahatinde cenneti bulacağını taahhüt eder kraliçeye. Papa'ya ise Haçlı seferine çıkıp daha kısa yeni bir yol üzerinden Kudüs'ü kurtaracağını söyler. Kehanetler kitabında günahkar insanlığa dünyanın 150 yıl içinde yok olacağını bildirir. Tüm bunların ardından artık kimse bu Fallador'un, geveze, dudaklarından dökülenleri ve Imaginos Comsu illa Cipango, Cipango adaları hakkında hayaller, dinlemez olur. Paralarını ona kaptıran tüccarlar, coğrafi zırvalarını dikkate almayan bilginler, verdiği büyük müjdelerle hayal kırıklığına uğrattığı yerleşimciler ve sahip olduğu yüksek mevkiyi hak etmediğini düşünen memurlar, Moskito ülkesinin, Kolomb'un Amerika'ya yaptığı dördüncü seyahatte rastladığı Orta Amerika yerlileri, Nikaragua'nın kuzeydoğu kesiminde bulunan Antil düzlüklerinde yaşarlar. Amiraline karşı ortak bir cephe alırlar. Yaşlı adam giderek daha çok köşeye sıkışmaktadır ve sonunda pişmanlıkla itiraf eder. Dünyanın en varsıl krallığına ayak bastığımı iddia etmiştim. Altından, incilerden, kıymetli taşlar ve baharatlardan bahsettim. Sonunda bunların hiçbirisiyle karşılaşmayınca utanç içine düştüm. Christopher Colomb 1500'lerde İspanya'da tükenmiş bir adamdır artık. 1506 yılında hayata gözlerini yumduğunda neredeyse tamamen unutulmuştur. Sonraki 10 yıllar boyunca da onu anımsayan pek çıkmaz. Hızla geçen yıllardır bunlar. Her yıl yeni cesaret sınavlarına, yeni keşiflere, yeni at ve yeni zaferlere gebedir. Böyle zamanlarda geçmişte elde edilmiş başarılar çabuk unutulur. Vasco de Gama ile Cabral Hindistan'dan dönerler. Yanlarında sırf çıplak köleler ve vaatler yerine doğunun bütün değerli hazinelerini getirirler. Kral talihli Manuel, Calicut ile Malakka'dan getirilen bu ganimet sayesinde Avrupa'nın en varlıklı kralı olur. Brezilya keşfedilir ve Nuno de Balboa, Panama'nın doruklarından ilk kez Pasifik Okyanusu'nu görür. Corte, Meksika'yı ele geçirir. Pizarro ise Peru'yu. Nihayet kraliyet hazinesine altın akmaktadır. Magellan, Amerika'nın etrafını dolaşır. 3 yıllık bir seyahatin ardından, tüm zamanların en büyük denizcilik başarısıdır bu, sancak gemisi Victoria, dünyanın çevresini dolaşarak Sevilla'ya döner. 1545 yılında Potosi'nin gümüş madenleri ele geçirilir. Her geçen yıl filolar ağzına kadar yüklü bir halde Avrupa'ya dönmektedir. Avrupalılar dünyanın bütün denizlerini aşmış, 50 yıl içinde neredeyse bütün kara parçalarının etrafını dolaşmıştır. Bu Homerosvari kahramanlık destanında tek bir adamın ve yaptıklarının önemi nedir ki? Hayatını anlatan, onun kimsenin kulak asmadığı öngörülerini açıklayan kitaplar henüz yayınlanmamıştır. Kısa bir zaman sonra Kolomb'un keşif gezisi yeni Argonotların, Yunan mitolojisinde İason'un liderliğinde Argo adlı gemiyle altın postu aramak üzere yola çıkan 50 kahraman. Şanlı seyahatlerinden biri olarak sayıldığıyla kalmış ve sağladığı somut kazanç çok az olduğundan zaman onun önemini kavrayamamış, onu unutmuştur. Çünkü her şey gibi zaman da tarihin ölçüsüyle değil, kendi ölçüsüyle düşünür. Bu arada Amerigo Vespucci'nin ünü devasa boyutlara ulaşmış durumdadır. Herkes hala yanıldığından ve Hindistan'ı batıda keşfetme hayali gözlerini kör etmiş olduğundan gerçeği ilk fark eden o olmuştur. Burası bir Mundus Novus'tur. Yeni bir dünya, başka bir kıtadır. Vespucci sadece gerçeklerden söz etmiştir. Ne altın ne de değerli taşlar vaat etmiş. Mütevazı bir üslupla yerli halkın bu topraklarda altın bulunduğunu söylediklerini ama bu sözlere inanmak konusunda Aziz Thomas gibi dikkatli davrandığını belirtmiştir. Zaman her şeyi gösterecektir. Kaldı ki diğerleri gibi altın ya da para uğruna açılmamıştır denizlere. Sadece keşfetmenin keyfi için açılmıştır. Bütün diğer cani konküstürlerin, Fatih, Yaptığı gibi insanlara işkence etmemiş, imparatorlukları yok etmemiştir. Bir hümanist ve eğitimli bir adam olarak yabancı halkların örf ve adetlerini gözlemlemiş, onları ne överek ne de yererek anlatmıştır. Ptolemy ve diğer büyük düşünürlerin bilge bir öğrencisi gibi yeni yıldızların hareketlerini gözlemlemiş, geçtiği denizleri ve ayak bastığı toprakları mucize ve sırlarına tanık olmak için araştırmıştır. Onu yönlendiren tesadüfün böylesi değil, bilimsel kurallara tabi matematik ve astronomidir. Evet, o da sizlerden biri diye övmektedir bilginler onu. Bir homo humanus, bir hümanisttir. Yazmayı bilmekte, dahası bilginlerin düşünsel meseleler için geçerli saydığı tek dil olan Latince yazmayı bilmektedir. Para ve kazanca değil, sadece bilime hizmet ederek bilimin onurunu kurtarmıştır. İster Pietro Marti de D'Anghera olsun, ister Ramusio, Giovanni Battista Ramusio, İtalyan coğrafyacı, coğrafya konulu belge ve anlatıları derlemesiyle tanınır. Aralarında Marco Polo ve Afrikalı Leo'nun yapıtlarının da bulunduğu Della Navigatio Vecchi, Bazı Deniz Yolculukları ve Geziler 1550-1559 adlı önemli bir seyahatname derlemesi vardır. Ya da Oviedo, çağdaşı olan bütün tarih yazıcıları Vespucci'nin adını anmadan önce önünde saygıyla eğilmektedir ve o zamanlar dünyayı eğiten bilginlerin sayısı bir düzineyi geçmediğinden Vespucci zamanın en büyük denizcisi olarak görülmektedir. Anlaşılan o ki Vespucci bilim dünyasında kazandığı bu olağanüstü itibarı sonuç itibariyle tesadüfen her iki eserinin de hem de öylesine ince ve kuşku uyandırıcıyken bilginlerin dili sayılan Latince olarak yayınlanmasına borçludur. Ona diğerlerine karşı ezici bir yetkinlik kazandıran gelişme ise Cosmographia Introductio'nun yayınlanmasıdır. Vespucci sadece gördüklerini tasvir eden ilk kişi olduğundan eylemden ziyade sözü önemseyen bilginler tarafından yeni dünyanın kaşifi olarak kutlanır. Ayrımı ilk yapan coğrafyacı Schoner olur. Kolomb sadece birkaç ada keşfetmiştir. Vespucci ise yeni dünyayı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra ise bu cümle ağızdan ağza, kitaptan kitaba geçerek kanıtlanmasına gerek olmayan bir gerçek halini alır. Vespucci dünyanın yeni bir kıtasını keşfetmiş, kıta da haklı olarak Amerika adını almıştır. Vespucci'nin yeni dünyanın kaşifi olarak kazandığı yanlışlıklara dayalı ün, tüm şaşasıyla hiç kuşku uyandırmadan 16. yüzyıl boyunca sürer. Sadece bir kez çekingen, sessiz bir itiraz duyulur. Söz konusu itiraz, sonradan bir Protestan Engizisyonu'nun ilk kurbanı olarak Cenevre'de Calvin tarafından ateşe itilip trajik bir şöhret kazanacak olan Miguel Servet adında garip bir adamdan gelir. Servet, sosyal bilimler tarihinin garip bir karakteridir. Kısmen bir dahi, kısmen bir deli, huzursuz kişilikli, deli dolu tutumu nedeniyle her şeyde yetersizlik gören ve bilim alanında kendi görüşünü mümkün olan en şiddetli biçimde savunması gerektiğine inanan bir deli fişektir. Fakat verimsiz görünen bu adamın her yerde doğru sorunlara temas etmek gibi bir yeteneği vardır. Tıp alanında Harvey'nin dolaşım sistemi kuramını neredeyse kesin biçimde telaffuz eden, teolojide Calvin'in en zayıf noktasını bulan odur. Sırları çözemese de bunların izlerini bulmasını sağlayan bir sezgi her defasında yardımına koşmaktadır. Nitekim coğrafya alanında da en önemli soruna parmak basmakta gecikmez. Kilise tarafından aforoz edilip Lyon'a kaçtıktan sonra burada sahte atla hekimlik yapmaktadır ve 1535 yılında kendi açıklamalarını da ekleyerek Ptolemy'yi yeniden basar. Bu baskıya Laurent Firius'un 1522 yılında yayınlanan Ptolemy kitabı için Valdes Müller'in yeni kıtanın güney kısmını Amerika adıyla anma önerisini uyarınca hazırladığı haritalarda eklemişti. Ama 1522 yılında yayınlanan Ptolemy kitabının yayıncısı Thomas Ancuparus'un kitaba yazdığı ön sözde Kolomb'un adını bile anmadan Vespucci'ye metiyeler düzmüş olmasına karşılık, Servet ilk kez Vespucci'ye atfedilen abartılı öneme ve yeni kıtanın onun adıyla anılmasına karşı belli bazı kısıtlamalar getirme cüretini göstermiştir. Ne de olsa diye yazar Servet, Vespucci sadece bir tüccar olarak yola çıkmıştı. Ut merces suas commuteret, üstelik multo post Kolomb'um. Kolomb'dan çok sonra. Onun büyük bir dikkatle yaptığı bu açıklama yüksek sesli asıl itirazına hazırlık olacak gibidir. Bu aşamada Servet bile Vespucci'nin yeni kıtanın kaşifi olarak şöhretini elinden almayı düşünmemektedir. Tek istediği Kolomb'un tamamen yok sayılmamasıdır. Dolayısıyla henüz ya Kolomb ya da Vespucci antitezi sunulmuş, bir öncelik kavgası başlatılmış değildir. Servet'in işaret ettiği yegane nokta, cümlenin Vespucci ve Kolomb olarak kurulması gerektiğidir. Elinde doğru dürüst kanıt olmadan, tarihsel olayların iç yüzünü bilmeden, salt yanlışlıkların kokusunu alıp sorunları farklı açıdan ele almasını sağlayan kuşkucu içgüdüsü sayesinde Servet, Vespucci'nin bir çığın şiddetiyle dünyanın etrafını dolaşmış ününün pek de hayra alamet olmadığını söyleyen ilk kişi olur. Buna karşı çıkacak itiraz da elbette Servet gibi Lyon'da kitaplara ve muğlak haberlere bağlı olmak yerine hakikate dayanan tarihsel olaylara ulaşma şansı bulunan birinden gelecektir. Üstelik ağırlığını hissettirmesini, Vespucci'nin abartılmış şöhretinin üstesinden gelmesini bilecek, kral ve imparatorların önünde boyun eğdikleri ve konuştuğunda acı çekmiş, işkence görmüş, milyonlarca insanı azat edebilen bir ses olacaktır. Konkistorların yerel halk üzerinde uyguladığı zulmü, günümüzde bile yazdıklarını okurken insanın içini kan ağlatacak denli çarpıcı sözlerle açığa çıkarmasını bilmiş Piscopos Las Casas'ın sesidir bu. 90 yaşına gelmiş Las Casas, keşifler çağının canlı tanığıdır ve gerçeğe olan bağlılığı, ruhbanlığından kaynaklanan tarafsızlığı sayesinde en güvenilir tanıktır. 1559 yılında, 85 yaşındayken Valladolid Manastırı'nda yazmaya başladığı Büyük Amerika Tarihi, Historia General de la India, Hint Adalarının Genel Tarihi adlı eseri, günümüzde bile söz konusu döneme ilişkin keşifler tarihinin yazılmasında en sağlam kaynak eser olarak kullanılabilir. 1474 yılında doğmuş, 1502'de yani daha Kolomb zamanında Hispaniola, Haiti gitmiş, önce papaz, sonra piskopos olarak dönem dönem İspanya'ya yaptığı ziyaretler sayılmayacak olursa 73 yaşına kadar dünyanın bu yeni kıtasında yaşamıştır. Dolayısıyla keşifler çağında gerçekleşmiş olaylar hakkında kimse ondan daha yetkili, daha ehil, daha sağlıklı ve nihai bir yargıya varamazdı. Las Casas, Nüve India'dan, Yeni Batı Hint Adaları, İspanya'ya dönüş seyahatlerinden birinde bir haritada ya da diğer ülkelerde yayınlanmış kitaplardan birinde bulunan yeni toprakların Amerika adıyla anıldığını görmüş olmalıdır. Olasılıkla bizim kadar büyük bir şaşkınlıkla şöyle sormuştur: neden Amerika? Burayı Amerika Vespucci bulduğu için yanıtı, kuşkularını ve öfkesini alevlendirmiş olmalıdır. Çünkü olan biteni bilen bir kimse varsa bu kişi bizzat odur. Babası Kolomb'a ikinci seyahatinde şahsen eşlik etmiştir. Dolayısıyla Kolomb'un sözleri kullanılacak olursa, yüzyıllardır kapalı duran okyanusun kapılarını ilk aralayan kişinin o olduğuna tanıklık edebilecektir. Öyleyse nasıl olur da Vespucci yeni dünyanın kaşifi olmakla övünülebilir ya da övülebilir? Görünüşe bakılırsa Las Casas bunun üzerine o zamanlar yaygın olarak bir savla karşı karşıya kalmış, ona Kolomb'un sadece Amerika açıklarındaki adaları yani Antilleri, Vespucci'nin ise ana karayı keşfettiği, dolayısıyla kıtanın kaşifi olarak onun görülmesinin haklı bir tutum olduğu söylenmiş olmalıdır. Aslında yumuşak başlı bir adam olan Las Casas işte buna öfkelenir. Vespucci bunu gerçekten de iddia ediyorsa o zaman yalancının dik alasıdır. 1498 yılında ikinci seyahatinde ana karaya, paraya dolaylarına ilk ayak basan kişi amiralden başkası değildir. Üstüne üstlük bu olay Alonso de Hoyada'nın 1516 tarihinde Kolomb'un varislerine karşı açılan davada verdiği yeminle de resmen kayıtlara geçmiştir. Bunun ötesinde davaya katılan 100 tanıktan hiçbiri bu gerçeği yalanlamaya da kalkışmamıştır. Dolayısıyla haklı olan bu toprakların adının Kolomba olmasıdır. Nasıl olmuş da Vespucci Adelantado'ya ait olan bu şana ve onura el koyabilmiştir? Nerede, ne zaman ve hangi keşif gezisiyle amiralden önce Amerika ana karasına ayak basmış olabilir? Las Casas, Vespucci'nin sözde öncelik iddiasını çürütmek için bu kez onun seyahat raporunu Cosmographia Introductio'ya basılmış haliyle okur. Bunun üzerine bu yanlışlıklar komedyasında yeni bir grotesk dönüm noktası daha yaşanır. Artık fazlasıyla dolaşmış olan karmaşa yumağı yeni bir darbeyle bu kez bambaşka bir yöne savrulur. Vespucci'nin 1497 tarihli ilk seyahatini anlattığı metnin İtalyanca orijinalinde Vespucci'nin Lariap adında bir yere çıktığı yazmaktadır. Sendiye'de yayınlanan Latince baskıda ya dizgi hatası ya da bilinçli bir düzelti sonucunda Lariap yerine artık Paria yer almaktadır ve bu da bizzat Vespucci'nin 1497'de Paria'ya ayak bastığını, yani Kolomb'dan tam bir yıl önce anakaraya çıktığını iddia ettiği izlenimini yaratmaktadır. Las Casas'ın gözünde Vespucci'nin amiralin ölümünü yurt dışında basılan kitaplarda, çünkü İspanya'da ne yazdığına fazlasıyla dikkat edilirdi, yeni kıtanın kaşifi olduğunu öne sürmek için uygun bir fırsat olarak değerlendiren bir dolandırıcı olduğuna şüphe yoktur. Bunun üzerine Las Casas onun gerçekte 1497'de değil ancak 1499 yılında Amerika'ya gittiğini ama tedbirli davranıp Hoyada'nın adını bilerek anmadığını kanıtlar. Amerigo'nun diye itirazını sürdürür bu dürüst adam. Anakara'nın keşfini kendine mal edip ün kazanmak için yazdıkları kötü niyetli amaçlar içindir ve bu nedenle de Vespucci bir sahtekardır. Las Casas'ın sözde kasti sahtekarlığa sinirlenmesine neden olan aslında metnin orijinalinde yer alan bir sözcüğün Latince baskıda yanlış yazılması, Lariap yerine Paria konmasıdır. Ancak Las Casas istemeden de olsa ilginç bir noktaya temas etmiştir. O da Vespucci'nin tüm mektup ve raporlarında seyahatlerinin amacı ve ulaştığı hedefler üzerinde karanlık bir örtünün olduğudur. Vespucci, Filosu'nun komutanlarının adını asla açık olarak anmamaktadır. Kitapların farklı baskılarında seyahat tarihleri konusunda tutarsızlıklar vardır. Verdiği boylamlar da yanlıştır. Vespucci'nin seyahatlerinin tarihsel temelleri tespit edilmeye başladığı andan itibaren yalın ve açık olayların, kitabın ilerleyen sayfalarında ele alacağımız, bazı sebeplerden dolayı kasıtlı olarak gizlendiği kuşkusu oluşmuş olmalıdır. İşte tam da bu noktada yüzlerce yıldır birçok ulusun bilim adamlarını meşgul eden asıl Vespucci sırrına ilk kez yaklaşmış oluyoruz. Vespucci'nin seyahatleri hakkında tuttuğu raporların ne kadarı gerçek, ne kadarı uydurmaydı? Ya da daha sert bir üslup mu kullanmalı, sahteydi? Bu kuşku özellikle o zamanlar Las Casas'ın da şüpheyle yaklaştığı 10 Mayıs 1497 tarihli Vespucci'ye kıtayı ilk keşfeden kişi olarak bir öncelik tanınmasını sağlayabilecek olan ilk seyahati için geçerlidir. Bu seyahatin adı hiçbir tarihsel belgede geçmemekle beraber içerdiği birçok ayrıntı da kuşkusuz Hoyada ile çıktığı ikinci seyahatten alınmıştır. En fanatik Vespucci savunucuları bile onun bu tarihlerde çıktığını iddia ettiği seyahate ilişkin sağlam veri sunamamakta ve ancak bir olasılığın gölgesini olsun sağlayabilmek için varsayımlarla yetinmek durumunda kalmaktadır. Eğitimli coğrafyacıların sonsuz ve şiddetli çatışmalara sahne olmuş tartışmalar boyunca karşılıklı sundukları kanıt ve karşı kanıtların her birini burada tek tek anmak bütün kitabı doldurur. Bunların dörtte üçünün Vespucci'nin ilk seyahatini hayali kabul ederken görev icabı onu savunan diğerlerinin fırsatı değerlendirip Vespucci'ye bazen Florida'yı, bazense Amazon nehrini ilk olarak keşfettirdiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak Vespucci'nin sınırsız şanı büyük ölçüde bu ilk ve fevkalade su götürür seyahate dayandığından filolojinin baltası üst üste yığılmış yanlışlık, yanlış anlama ve akılsızca söylentilerden meydana gelen Babil Kulesi'nin temeline bir kez vurduğunda bunun yıkılması kaçınılmazdır. Bu önemli darbeyi 1601 yılında Herrera, Historia della India Occidentale, Batı Hint Adaları tarihiyle vurmuştur. İspanyol tarih yazıcısının ortaya atılan savları uzun uzadıya araştırmasına gerek kalmamıştır. Çünkü Las Casas'ın o zamanlar henüz yayınlanmamış kitabı elinin altındadır. Dolayısıyla Vespucci'ye karşı mücadele veren yine Las Casas olmuştur. Herrera, Las Casas'ın sunduğu veriler yardımıyla Quatuor Navigione 4 seyahat, Vespucci'nin yazdığı ve tam adı Quatuor America Navigone, Amerika'nın 4 seyahati olan Mekilen At, Epistola Alberici de Novo Mundo adıyla da bilinen Mundus Novus bu mektubun diğer Latince basımını oluşturur. Tarihlerinin hatalı olduğunu kanıtlamıştır. Vespucci'nin Hoyada ile 1497'de değil 1499'da yola çıktığını açıklamış ve buradan sanal söz hakkı tanımadan Amerigo Vespucci'nin Amerika'nın kaşifi olma onurunu Kolomb'dan çalmak için bilerek ve kurnazca seyahat raporları üzerinde sahtekarlık yaptığı sonucuna varmıştır. Bu ifşanın bulduğu yankı olağanüstü olmuştur. Nasıl olur diye itiraz eder bilginler. Amerika'nın kaşifi Vespucci değil mi? Mütevazı üslubunu örnek bir davranış olarak takdir ettiğimiz bu bilgi adam bir yalancı, bir düzenbaz, bir Mendes Pinte, o rezil sahtekar seyyahlardan biri mi yani? Öyle ya, seyahatlerinden biri yalan ise neden diğerleri doğru olsun ki? Ne rezalet. Yeni Ptolemy olduğu düşünülen kişi meğer Şah'ın tapınağına gizlice girip canice bir suçla ölümsüzleşmek isteyen aşağılık bir Herostros'tan, Herostros ünlü olmak için Efes'teki Artemis tapınağını ateşe vermesiyle tanınır. Fazlası değilmiş. Şaşalı konuşmalarına kanıp dünyanın yeni keşfedilen kıtasına onun adını veren bilginler dünyası için ne büyük utanç. Bu mahcubiyet dolu yanlışlığı düzeltmenin vakti gelmemiş midir? Keşiş Pedro Simon 1627 yılında son derece büyük bir ciddiyetle içinde Amerika adı yer alan her türlü coğrafi eser ve haritanın kullanımını yasaklamayı teklif eder. Olaylar bu kez tersine döner. Vespucci yıkılmış, neredeyse unutulmuş olan Kolomb'un adıysa 17. yüzyılda tüm ihtişamıyla yükselmeye başlamıştır. Kolomb, keşfettiği yeni kara parçası kadar büyük bir figür haline gelmektedir. Yapılan her şeyden geriye bir tek onun yaptıkları kalmıştır. Çünkü Montezuma'nın sarayları talan edilip yıkılmış, Peru'nun hazineleri tükenmiş, konkistörlerin tüm günah ve sevapları unutulmuştur. Gerçek olan tek şey Amerika'dır. Yeryüzünün ışıldayan elması, kovuşturmaya uğrayan herkese kucak açan bir yurt, bir ülke, geleceğin ülkesi. Ne de büyük haksızlık yapılmıştır bu adama, gerek kendi zamanında, gerek sonraki yüzyıllar boyunca. Kolomb kahraman ilan edilir. Ona dair bütün azımsamalar, bütün alaca gölgeler silinir. Kötü bir yönetici olması, dinsel kökenli hayalleri hakkında kimse konuşmaz olur ve yaşamı yüceltilir. Karşılaştığı bütün zorluklar daha da büyütülür. Söz gelimi tayfaları kazan kaldırdığında onları kaba kuvvetle hizaya sokması, aşağılık bir haydut tarafından zincire vurulmuş halde memleketine getirilmesi ya da açlıktan ölmek üzere olan çocuğuyla Rabide Manastırı'na sığınması. Zamanında hakkını teslim etmek için yapılmayan ne varsa, şimdi onu bir kahraman gibi yüceltmeye duyulan sonsuz bir ihtiyaçla fazlasıyla yapılmaktadır. Ancak dramın ve melodramın tarih kadar eski yasaları uyarınca, tıpkı ışığın gölgeye, Tanrı'nın şeytana, Achilles'un Tersites'e ve hayalperest Don Quixote'un sonuna kadar gerçekçi Sancho Panza'ya ihtiyaç duyması gibi her kahramanın da bir anti kahramana ihtiyacı vardır. Dehayı gösterebilmek için karşıtının, ölümlülere özgü direnişin ifşa edilmesi, akılsızlığın, hasetin, hıyanetin alçak güçleri gözler önüne serilmelidir. Öyleyse Kolomb'un muhalifleri olan namuslu, dürüst, önemsiz memur Bobadilla ile çalışkan, açık fikirli Kardinal Fonseca kötü niyetli haydutlar olarak karalanacaktır. Ama asıl kötü adam unvanının nihayet Amerigo Vespucci'ye verilmesiyle Kolomb efsanesinin karşısında Vespucci efsanesi oluşur. Sevilla'da hasetinden çatlayacak kadar şişmiş zehirli bir kurbağa oturmuş, küçük bir tüccar olmasına rağmen bir bilgin, bir kaşif olarak anılmayı istemektedir. Ama bir geminin güvertesine adım atacak cesaretten bile yoksundur. Güven içinde oturduğu, penceresinden dişlerini gıcırtarak bakmakta, eve dönen büyük Kolomb'un nasıl da coşkuyla karşılandığını izlemektedir. Onun şanını çalmak, ünlü amiral prangalar içinde götürülürken o kurnazlık edip yabancı kitaplardan çaldıklarıyla kendine bir seyahat düzmektedir. Kolomb'un hayata gözlerini yummasıyla artık kendini savunamayacak duruma gelmesiyle bu şan şöhret düşkünü sırtlan dünyanın iktidar sahibi idarecilerine yeni dünyayı ilk keşfeden asıl kaşifin kendisi olduğunu yazdığı sahte mektup ve raporlar gönderir ve temkinli davranıp bunları önce yurt dışında Latince olarak bastırır. Dünyanın öbür ucundaki bilgelere bu yeni kara parçasını kendi adıyla anmaları için yalvarır, onların kapılarını aşındırır. Kolomb'un ezeli düşmanı Piskopos Fonseca'ya yanaşır ve denizcilik hakkında hiçbir fikri olmasa da salt haritalara müdahale edebilmek için hemen oracıkta Casa de Contrayano'nun başına geçip Piloto Mayor ilan edilmek için onun aklını çeler. Böylelikle nihayet, tüm bunlar gerçekten de Vespucci'ye yakıştırılmıştır, girişeceği büyük sahtekarlığı yapma fırsatını yakalamış olur. Görevi harita çizdirmek olan Piloto Mayor olarak kimsenin denetimine maruz kalmadan yeni kıtanın adının tüm harita ve yer kürelere Amerika, kendi rezil adı Amerika olarak geçmesini sağlar. Yaşarken zincire vurulmuş olan merhum Kolomb bir kez de sahtekarlıkta tam bir dahi olan bu kötü niyetli adam tarafından dolandırılır ve namı elinden alınır. Yeni kıtayı artık onun değil bu hırsızın adı süslemektedir. 17. yüzyılda Vespucci imgesi budur. İnsanların namına leke süren sahtekar ve yalancı. Bir zamanların cesur bakışlarıyla dünyayı izleyen kartalı artık toprakta eşelenen iğrenç bir köstebeğe, mezar hırsızı ve soyguncuya dönüşmüştür. Ortaya çıkan haksız bir tablodur ama zamanı nüfuz edecektir. Vespucci'nin adı onlarca, yüzlerce yıl boyunca çamurun içinde boğulur. Bayle ile Voltaire onu bir tekmeyle mezara gönderir. Bütün okul kitapları ise çocuklara onun sinsi oyunlarla Kolomb'un şanını ele geçirdiğini anlatmaktadır. Hatta Ralph Waldo Emerson gibi bilge ve temkinli bir adam bile 300 yıl sonra 1856 bu efsanenin etkisi altında şöyle yazacaktır. Büyük Amerika'nın bir hırsızın adını taşımak zorunda oluşu ne garip. Sahip olduğu en yüksek denizcilik rütbesi asla denize açılmayan bir keşif gezisinde tayfa başının yamaklığı olan Sevillalı tuzlu su taciri Amerigo Vespucci bu yalancı dünyada Kolomb'un yerini kapmayı başarmış ve dünyanın yarısını kendi onursuz adıyla adlandırmıştır. 4. ayrımın sonu sayfa 84.